Ayrım 12. Alper Camus, Cehennem Çiçeği. Alper Canıgüz. Sayfa 200. Elveda Ruhum. Sundurmanın ucuna kadar yuvarlanmış 40 metre yükseklikten Cemalettinlerin bahçesindeki kömürlüklerin tepesine bakarken Safinaz ablanın beni hafifçe itivermesini beklemekteydim. O an patlamayı duydum. Arkasından birbiriyle çelişkili bir dizi komut. ''Dur, ellerini kaldır, yere çök, kımıldama, kımılda.'' Biri enseme yapışıp beni tehlike bölgesinin dışına çekti. Ardından da havaya kaldırıp terasa bıraktı. Soğuk ama emniyetli zeminde yatarken çevreme bakındım. İki polis memuru yüzüstü yere yatmış Safinaz ablayı kelepçelemekle meşguldü. Kafamı diğer yana çevirince kurtarıcımın korkulukların üzerinden zıplayarak yanıma geldiğini gördüm. Onur Çalışkan omuzlarımdan tutup sarstı beni. ''İyi misin sen? Yüzüme bak.'' ''Ey çocuk!'' Elimi omzuna koydum. ''İyiyim, merak etmeyin.'' diyerek ayağa kalktım. Bütün bunlar gerçek mi? Yoksa ölümle burun buruna geldiğim an beynimin bana oynadığı bir oyun mu anlamaya çalışıyordum aslında. Tepemizde daireler çizerek boş yere yuvasını arayan güvercini fark edince, evet, gerçekten de aynı filmlerde olduğu gibi, polisin son anda imdadıma yetiştiği doğrultusundaki inancım bir nebze güçlendi. Hera, şimdi bir enkaza dönmüş güvercinliğin üzerinde hayal kırıklığı içinde ama tam Yusuf abinin istediği gibi takla üstüne takla atmaktaydı. Gülümseyerek komiser yardımcısına döndüm. Kuş, Onur Çalışkan yanıt olarak cebinden buruş buruş bir kağıt parçası çıkarttı. Tahmin ettiğim gibi bir yüzünde Feriha yengemin telefon numarası, diğerinde ise antenin kablosundan çıkarttığım bakır telle Hera'nın ayağına bağlamadan önce yazdığım not bulunan kağıt parçasıydı bu. Onur Çalışkan'ın dikkatine, katil Safinaz, beni de öldürmek üzere. Güzel Yaylı Apartmanı'nın terası, acele edin, annemi hep sevdim. Sen nasıl gibilerinden bir şeyler sormaktaydı Onur Çalışkan. Saat kaç diye sorusuna soruyla karşılık verdim. Kısa bir tereddüdün ardından kol saatini kontrol etti Onur Çalışkan. Bire çeyrek var. Zıpkın gibi fırladım ayağa. ''Hayatımı kurtardığınız için teşekkür ederim.'' deyip çıkışa doğru topukladım. ''Hey, buraya gel!'' diye bağırdı arkamdan Onur Çalışkan. ''Gelip her şeyi anlatacağım, merak etmeyin. Ama önce halletmem gereken bir iş var.'' Kapıda durup ona döndüm tekrar. ''Bir şey daha. Metin Bilgin'e de teşekkür ettiğimi söyleyin lütfen. Önce anlayamamıştım ama cinayet dosyasını almam için özellikle masanızın üstüne bıraktığını biliyorum şimdi. Doğrudan yardımımı istemeyi gururuna yediremedi herhalde.'' Onu Çalışkan'ın soruları Safinaz ablanın nefret dolu hakaret ve küfürlerine karışırken rüzgar gibi merdivenlerden aşağı indim. Garip ama gerçek. İnsanlardan pek de haz etmeyen kolluk kuvvetlerimizin hayvan sevgisiydi hayatımı kurtaran. Yusuf abi güvercinleri karakolun önünde serbest bıraktığında ne zamandır açlıktan kırılan zavallı hayvanlar güzelce karınlarını doyurma şansını bulmuşlardı. Polonez köydeki pikniğimiz sırasında Yusuf abinin Hera'nın terasa döndüğünü ve fakat yemini yer yemez kaçtığını söylediğini hatırlıyordum. Tembellik edene yemek olmadığını hızla keşfeden bu zeki hayvan elbette ki bir sonraki öğünü için karakolun yolunu tutuyordu. Belli ki adalet savunucuları da aynı Yusuf abi gibi hayvanın karnını doyurmayı sürdürmüştü. Neticede polisler ve Yusuf abi Hera'nın her ziyaretini ödüllendirmek suretiyle farkında bile olmadan Güzel Yaylı Apartmanı ile karakol arasında faaliyet gösteren dört dörtlük bir posta güvercini yetiştirmişlerdi. Açıkçası Hera ile Unut'u gönderirken her şeyin bu şekilde gerçekleştiğinden de eğer öyle olmuşsa bile polislerin hayatımı kurtarabilecek kadar hızlı davranabileceğinden de hiç emin değildim. Küçük Mehmet'in ve elbette bendenizin katilinin belki de bu kağıt parçası sayesinde bir gün yakayı ele verebileceği umudu içinde bulunduğum durumda yeterli bir teselliydi benim için. Neyse ama beklediğimden çok daha yüksek bir performans göstermişti işte. Türk polisi kim bilir belki iyi de etmişti. Sokağa adımımı atıp çevreme şöyle bir bakınca Paris mahallesinde apartman girişlerine konuşlanmış ikişer üçer kişilik grupların inceden bizim mahalleyi kestiği dikkatimi çekti. Bu ne normal ne de hayra alamet bir manzaraydı. Eve doğru yoluma devam ederken bizim haytaların da aynı şeyi yaptığını fark edince kuşkularım da haksız olmadığımı anladım. Kızılca kıyamet kopmak üzereydi. Kansız kendi apartmanlarının önündeki pozisyonunu korurken Burhan ve Cemalettin de ona katılmışlardı. Hepsi de ellerinde iri tahta sopalar tutmaktaydı. Onlara doğru seyirttim. Hayrola? Polislerin gitmesini bekliyoruz, dedi Burhan. Sonra saldıracağız adilere. Sizi bekliyorlar, dedim düşman topraklarına bakarak. Burhan, gazi unvanını o gün isminin başına koyacaktı kesin. Korkumuz yok. Nereden çıktı bu polisler yahu, diye vikledi kansız. Hayreti mucip bir şey yani. Abimle bir alakası yok oğlum, dedi Cemalettin kimseye inandıramayacağını bile bile. Evde bile yok, köye gitti dayımların yanına. Söyleyeceğim hiçbir şeyin onları bu budalaca intihar saldırısından vazgeçiremeyeceğinin farkındaydım. Keşke terastan ayrılmadan önce Onur Çalışkan'ın durumdan haberdar etseydim diye düşündüm. Ancak şimdi onun yanına geri dönersem bir daha beni bırakacağından hiç emin değildim. Ayrıca ben kim oluyordum ki? Gandhi bile insanların kanı susamışlığının önüne geçememişti. Hadi gazanız mübarek olsun deyip uzaklaştım yanlarından. Ödlek diye bağırdı Cemalettin arkamdan. Dönüp bakmadım bile. Birkaç dakika sonra evim güzel evimdeydim. Hiç değilse yarım saat dinlenip o günkü katledilme girişimimin yorgunluğunu biraz üzerimden atabilirim diye umuyordum. Ama Hatice abla kötü haber vermekte gecikmedi. Neredesin sen yahu? Yengen geldi, seni bulamayınca gitti. Feriha yengem gitti mi? Başıyla onayladı Hatice abla. Şimdi çıktı, görmedin mi? Tülü kenara çekip aşağıyı işaret etti. Orada işte. Pencerenin kenarına gelip baktım. Yaşlı bir kadın bizim apartmanın az uzağında park edilmiş mavi bir Honda'ya binmekteydi. Ben bizim serserilerle laflarken dışarı çıkmış olmalıydı. Bir an için aklımdan ona telefon edip beklemesini söylemek geçtiyse de numarasını not ettiğim kağıdın şu anda kanıt dosyasına eklenecek bir evrak niyetiyle Onur Çalışkan'ın ellerinde olduğunu hatırlayıverdim. Belki koşarsam ona yetişebilirdim yine de. Hızla kapıya yöneldim. Hayır, kurguladığım mükemmel final sahnesi için birkaç aksesuara daha ihtiyacım vardı. Derhal kendi odama, ardından annemle babamın yatak odasına dalıp tuvalet aynasının altındaki çekmecelere saldırdım yaşlı kadının peşine düşmeden. Koşarak merdivenleri inip apartman kapısını açtığım anda mavi Honda'nın sokaktan ana caddeye doğru döndüğünü gördüm. Sinirle bir küfür savurdum arkasından. Bir şeyler düşünmeliydim çabucak. Elimden böyle kaçıp gitmesine izin veremezdim. Kuşkusuz bir taksi çevirip öndeki aracı takip etmesini isteyecek entelektüel ve polisiye donanıma sahiptim. Ne yazık ki beni ciddiye alacak olgunlukta bir taksiciye denk gelme ihtimalim sıfırdı. Ah, bir kendi arabam olsaydı, bak o zaman kimse tutamazdı beni işte. Ve bu düşünceyle kafamda bir şimşek çakıverdi. Kimi arkadaşlarım ile aile fertlerimin arada sırada korkuyla karışık bir duyguyla belirttiği biçimde gözlerimin parladığını hissediyordum şimdi. Kararlı adımlarla kansız celallerin apartmanına yöneldim. Üç emanak silahşörün boş bakışlarını aldırmadan aralarından sıyılıp avcumda bütün zillere yüklendim. Biri otomatiğe bastı. Daldım içeri. Bu kez hedefim Bodrum'du. Doğal gaza geçirdiğinden beri kullanım dışı kalmış kömürlükler oradaydı çünkü. Celallere ait kömürlüğün kapısını bir tekmede ardına kadar açtım. İhtiyaç duyduğum şey tam tahmin ettiğim gibi karşımda durmaktaydı. Kanter içinde kucağımdaki dev kütleyi çekiştirerekten merdivenleri tırmanıp sokağa çıktım yeniden. Burhan, Cemalettin ve bilhassa kansız Celal'in dehşet dolu bakışları altında aleti yola yerleştirip içine girdim. Bacaklarımın var gücüyle pedala yüklendim. Sokakta yağ gibi kayıp giderken 3. kattaki evlerinin balkonundan bana gülümseyerek el sallayan Zuhal'i görüyor ve arkamdan Mümtaz abinin acı feryadını işitiyordum. Düldül! Ta başından tahmin etmekteydim Düldül'ü bizim aşık şeytan kansızın çaldığını. Niyetçilik fiyaskosundan sonra Mümtaz abiyle rekabet etmesinin mümkün olmadığını anlayınca eşitsizliğin kaynağını ortadan kaldırıp suçu da Paris mahallesindekilerin üstüne atmıştı. Cemalettin'in yalancı tanıklığı için birkaç misket yeterdi artardı bile. Bir kez caddeye çıkıp da Neton'u arkama aldıktan sonra işim kolaydı artık. Değme Formula 1 pilotlarını kıskandıracak slalomlarla klakson kıyamet birbirine giren otomobillerin arasından yokuş aşağı gidiyordum tam gaz. O gün yaşadıklarımdan sonra ve kanımda pompalanan adrenalin düzeyiyle atlattığım çarpışma tehlikeleri vız gelip tırıs gidiyordu. Altımda kızıl ejder, yüzümde metropolün karbonmonoksit yüklü rüzgarı, binaları, insanları, ağaçları ve diğer otomobilleri hızlı çekim geride bırakırken hissettiklerimi kim anlayabilirdi ki? Belki Steve McQueen. Birkaç yüz metre kadar aşağıda caddenin ana yola bağlandığı kavşakta uzun süre kimseye geçiş vermeyen trafik lambaları bulunduğunu biliyordum. Nitekim kavşağa yaklaşırken trafiğin akışı iyice ağırlaşmaya başlamıştı. Kırmızı ışık bana bir şans veriyordu. Öte yandan trafiğin yoğunlaşması benim de çılgın sürüşümü nihayetlendirip fren pedalını kullanmaya başlamamı gerektiriyordu. Yarım dakikadan kısa sürede gitgide yavaşlayan ve nihayet duran otomobillerin arasındaki boşluktan düldüğüyle dahi geçmem imkansız bir hale gelmişti. Ferrari'yi ışıklarda yakalamaktan başka şansım yoktu. Belki İsviçre'de yaşayan bir aksiyon kahramanı olsaydım emniyet şeridinden basıp gidebilirdim. Ancak güzel memleketimizde vatandaşlarımızın her biri soğuk füzyonu gerçekleştirmek, kansere çare bulmak, La Sagrada Familia'ya son halini verecek mimari projeyi tamamlamak gibi meseleleri bir an önce halletmek için öyle büyük bir telaş içindedir ki kimsenin yollarda böyle lakayt boşluklar bırakmaya ne zamanı vardır ne de tahammülü. Bu nedenle gözü pek minibüs ve kamyon şoförlerimizin arasında da pek revaçta olan ve tek yol kaldırım diye sloganlaştırılabilecek harekete katılmaya karar verdim ben de. Böylece şehir planlamacılığında bir devrim niteliğinde kaldırımın tam ortasında dikilmiş ağaçlara, pusetlere, pusetteki bebeklerin analarına, emekli vatandaşlarımıza, gazi ve gazi yakınlarına çarpmamak için azami değilse de optimal gayret göstererek vurdum düldüğü kaldırımdan aşağı. Kavşaktaki trafik lambası tam yeşile döndüğü anda da şansıma en önde ve en sağ şeritte bekleyen mavi Honda'nın tamponlarına doğru kırdım direksiyonu. Spora da büyük bir düşkünlüğü bulunan halkımız böyle durumlarda adeti olduğu üzere en öndeki araç geçiş işaretini aldığı anda 20 metre ileri fırlamayınca klaksonları üzerinde şınav çekmeye başlamıştı. Ferah yengem ise direksiyona yapışmış, fal taşı gibi açılmış gözlerle bana bakmaktaydı. ''Bagaj!'' diye seslendim düldüğüden aşağı inerken. Aracın camını açıp tiksinti dolu bir tavırla ''Sen!'' diye tısladı. ''Evet, ben o yılanım.'' dedim. ''Bir an önce şu aleti bagajına atayım, sonra yol boyunca bana dilediğiniz kadar hakaret edebilirsiniz.'' Feriköy mezarlığına yaptığımız yolculuk boyunca Feriha yengem beni sessizliğiyle dövmeyi tercih etmişti. Mezarlığa girdikten sonra da ona verdiğim kısa yol tarifleri dışında tek kelime konuşmadık birbirimizle. Amcamın kabrinin başına gelince otomobilden indik. Yengem lahitin üzerine bir demet menekşe bırakıp şık siyah bir eşarpla başını örttü. Avuçlarını gökyüzüne çevirdi. Duasını okurken ben de ona baktım şöyle bir. Yaşına göre vücudu dinç, suratı ise anormal derecede kırışıklarla kaplıydı. 101 cüz ise pek de imrenilecek bir hayat yaşamadığı söylenebilirdi. İbadet halindeyken dahi her tarafından kibir fışkırmaktaydı. Buna karşılık, klas diye nitelenebilecek bir yönü kabul etmeliyim ki mevcuttu. Neticede düşman başınaydı. Yengem amcamın vasiyetini yerine getirmenin rahatlığı içinde derin bir amin çekip bana döndü. ''Sen dua etmeyecek misin? Bir faydası olur mu? Ne demek faydası olur mu? Beni paylaşmak istiyor ama gerekçesini henüz layıkıyla oluşturamadığını hissediyordu. Yaşım nedeniyle. Amcamın mezarının üstünde bitmeye başlamış otlardan birini kopartıp dişlerimin arasına sıkıştırdım. Henüz günah ehliyetim bulunmadığına göre sevap işlememin de bir faydası olmaz diye düşünüyorum. Bu işler böyle yürümüyor mu? Bravo. Dinini de güzel öğretmiş ailen sana. İşiniz bittiyse gidelim artık diye arabaya yöneldim. Aslında kendi aracımla dönerdim ama köprü gişelerinde problem yaşarım diye korkuyorum. Feriha yengem kafasıyla arabaya binmemi işaret edip kendisi de sürücü koltuğuna geçti. Daha fazla uğraşmaya gerek görmemişti benimle. Demek ki sıra bendeydi. Honda, saygıdeğer ölülerin ailelerinin kesesine ve vefa düzeyine göre granit, mozaik ya da mermerden yapılma kabir inşaat hizmeti sağlayan küçük işletmelerin arasında ağır ağır inerlerken konuya giriş yaptım. Amcamın mezarına çiçek bırakma işi nereden çıktı yengeciğim? Vasiyeti vardı amcanın bana. Öbür tarafa sizden önce gideceğini biliyormuş demek. Buna bir yanıt vermedi ama sinirini bozduğumu biliyordum. Niye böyle bir şey istedi acaba sizden? İnsanlar ayrılsa bile birbirlerini sevmeyi sürdürebilir. Nebi beni çok severdi. Ben de ona değer verirdim elbette. Değer verilmiş. Bu kaypakça lafı etmese de yapacağımı yine yapardım ama şimdi bu konuda kendimi çok daha rahat hissediyordum. Kim bilir, belki de böyle bir vasiyette bulunduğu çıkıp gitmişti aklından diye kendi hamamdan çalmayı sürdürdüm. Pek kafan çalışmıyor galiba senin. Yengem karşısındaki 5 yaşında bir çocuk bile olsa iddiasını onaylatamadığı takdirde gözüne geceleri uyku girmeyecek türden bir kadındı. Özellikle istedi buraya gelmemi. Bana duyduğu aşkı son bir defa daha tekrarlamak için. Ha şu mesele dedim gayet kayıtsız. Herkes öyle zannediyor değil mi? Bir süre konuşmadı. Yine de yüzündeki ifadeden anlıyordum. Saniyelerle ayarlı saatli bombayı bırakmıştım aklına. Nitekim ilk kırmızı ışıkta arabayı durdurup bana döndü. Ne demek istiyorsun sen? Pantolonumun arka cebindeki fotoğrafı çıkarıp uzattım ona. Resmi alıp baktı. Adalet diye mırıldandı. Nereden buldun bu fotoğrafı sen? Demek tanıyordu Adalet'i. Muhtemelen Metin amcanın karısı olarak. Amcamın fotoğrafların arasında buldum. İyi diyerek geri uzattı resmi. Arkasına da bakarsanız. Bir fesübhanallah çekip çevirdi resmin arkasını ve şöyle bir göz gezdirdikten sonra hiç etkilenmemiş bir tavırla kaputun üzerine attı. Hemen kaptım intikam silahımı. Yakın gözlüğünü evde unutmuştu belki ya da çantasından çıkartıp takmaya üşeniyordu. Hayatım boyunca sevdiğim tek kadın diye okudum. Adalet. Dönüp darbenin etkisini görmek için ona baktım. Feriha yengem parmaklarıyla direksiyonun üzerinde ritim tutarak trafik ışığını kolluyordu. Beklediğim tabloyla uzaktan yakından alakası yoktu bunun. Bir de alyans vardı amcamın fotoğraflarının yanında diye üsteledim. İçinde adalet yazılı. Feriha değil dedim tane tane. Adalet. Yani hakikaten anlamıyor musunuz? Sesimde hafif bir hırçınlık mı vardı ne? Hepsi yalan. Amcamın son nefesine kadar aşkınızla ölüp bittiği, kimselere bağlanamadığı falan. Muhtemelen kendi kendinize uydurup inandığınız egoistçe bir fantezi. Deyip yeşil ışığın yanmasıyla gaza bastı. Bağıra çöre hakaretler yağdırıp hisleri krizlerine girmek şöyle dursun, dudaklarında hafif bir tebessüm oluşmuştu. Çok bekledin mi bunun için? Sayılmaz diye omuz silktim. Anlam veremiyordum tepkilerini. Peki neden diye sordu. Ne neden? Neden bunu söylüyorsun bana? Gerçekleri bilmek hakkınız diye düşündüm. Midem yanıyordu. Saçmaladığımın farkındaydım. Dudaklarımı ısırarak yola baktım bir süre. Derken sorusunun o güne kadar kendime bile itiraf etmekten kaçındığım yanıtını buldum. Çünkü annemi üzdünüz. Yüzündeki tebessüm genişledi. Ağız yerine kullandığı cehennem çukuru aralandı ve nihayet sesli gülmeye başladı Feriha yengem. Anneni üzdüm demek. Şimdi masallardaki melun cadılar gibi kahkahalar atıyordu resmen. Dişleye dişleye dudaklarımı ve yanaklarımı kanatmıştım. Yine de sükunetimi korumaya çalıştım. Belki de sadece bunaklığından yapıyordu bunları. Neden keyfiniz bu kadar yerine geldi acaba? Sana bakınca çocuk yapmadığıma bir kez daha dua ediyorum. Ben kısırsınız diye çocuk sahibi olamadığını sanıyordum. Tınmadı bile. Yalnız köprünün ters yönünde geniş bir dönüş gerçekleştirip bir ara sokağa daldı. Acaba beni kaçırıp öldürmeyi mi planlıyordu? Kader beni bu yaşlı sapık katletsin diye mi öyle mucizevi bir biçimde kurtarmıştı Safinaz ablanın elinden? Nereye gidiyoruz? Sen bana bir hediye getirmişsin, dedi bir Roma imparatoriçesi kadar kendinden hoşnut. Öyleyse benim de karşılığını vermem gerekir değil mi? Şart değil. Bir an önce beni eve bıraksanız iyi olur. Annemle babam eve gelmek üzeredir. Sizinle birlikte olduğumu bilmelerini istemem. Bana bir yanıt vermeye tenezzül etmeden ara sokaklarda bir sağa bir sola saparak ilerlemeyi sürdürdü. Nihayet önceki asırdan kalma gibi görünen bir binanın önünde durup otomobilden indi. Kontağı kapatmamıştı bile. Bekle beni burada deyip apartmana girdi. İçimden bir ses derhal oradan kaçmam gerektiğini fısıldıyordu. Gidip bir banka şubesinin güvenlik görevlisine evden kaçtığımı söylesem herhalde nihayetinde eve ulaşabilirdim. Annemle babama karşı nasıl geçtiğimi açıklamak kolay olmazdı ama onun da bir yolunu bulurdum nasılsa. Hepsi hikayeydi tabii. Orada paşa paşa oturup bekleyecektim yengemin emrettiği gibi. 5-10 dakika sonra geri döndü Feriha yengem. Sürücü koltuğuna yerleşip eski püskü bir zarf tutuşturdu elime. Okuma biliyorsun galiba. İki taş, bir baş, bana mektup mu yazdınız dedim tedirginlikle elimdekine bakarak. Oku oku dedi yengem yüzünde gülücüklerle el frenini indirirken. Hoşuna gidecek. Zarfın üzerinde bir adres yok dedim. Manasız gerekçelerle uzatmaya çalışıyordum sürece. Evden teslim edildiği için dedi Feriha yengem. Eskiden sevgililer posta idaresinden ziyade aracılara güvenirdi böyle şeyler için. Sevgililer? Bir rahatlık kaplayıverdi içimi. Herhalde amcamın Feriha yengeme yazdığı başı dumanlı bir aşk mektubuydu elimdeki. Aksınca eski kocasının kendisine duyduğu kara sevdanın kanıtı tarihi bir evrak. Zamanlı moruk bu paçavrayla beni yıkabileceğini düşünecek kadar bunamıştı demek ki. Mavi Honda Boğaz Köprüsü'ne doğru çevre yoluna çıkarken mektubu zarfından çıkarttım. Adalet. Hayatımın ışığı. Söz verdiğim gibi bugün orada olamadığım için beni affet. Yaptığım ve yapacağım başka pek çok şey için de. Kendimi ellerimle içine soktuğum bu cendereyi kırmak, belki biraz da sana olan kırgınlığımdan dolayı rıza gösterdiğim bu korkunç evliliği bitirmek konusunda en ufak bir tereddüdüm dahi yoktu. Ne ailemin ne de çevremdekilerin düşüncesi umurumdaydı. Değil mi ki artık bu hasretlik son bulacak ve sana kavuşacağım, varsınlar bana rezil desinler, alçak desinler. Seni bir kez daha kaybedeceğime ahirette yanarım, evladır. Ama velakin kader çok acayip şekillerde tezahür ediyor. Evvelsi gün ben kendisiyle her şeyi açık açık konuşmaya niyetlenmişken karım büyük bir kanama geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırdım kendisini. Doktor içtiği haplar yüzünden dedi. Her zaman çok miktarda ilaç alma huyu olduğunu biliyordum ama acaba bir şeyleri tahmin edip kendisine bir fenalık mı etmeye çalıştı diye düşünmeden de edemedim. Laf arasında doktora şüphelerimden bahsettim. Doktor bu konuda kaygılanmamın yersiz olduğu konusunda temin etti beni. Gebelikte alınacak birkaç aspirin bile böyle şeylere yol açabilirmiş. Ve böylece karımın 3 aylık hamile olduğunu öğrenmiş oldum. Hastanede karıma refakat ederken bütün gece düşünüp durdum. Aklımdan o kadar karanlık, o kadar feci şeyler geçti ki bir noktada nasıl olup da böyle kötü bir haline geldiğimin muhasebesini yaparken buldum kendimi. Netice itibarıyla insanın gerçekten kötü birine dönüştüğü anın, artık kötü birine dönüştüğünü kabullendiği an olduğu kanaatine vardım. Dürüst bir insan, iyi bir evlat, makbul bir koca vesaire. Addedilmemek beni zerre kadar üzmez. Ne var ki evladını yüzüstü bırakıp giden bir baba olmak kabullenebileceğim bir şey değildir. Ve eğer bunu yaparsam kendimden duyacağım nefret ve tiksinti öyle büyük olacaktır ki o noktadan sonra ne kendim mutluluk bulabilir ne de bir başkasına bunu vaat edebilirim. Bu gerçekle yüzleşecek cesareti kendimde bulduğumda kara yazgımın çoktan mühürlendiğini biliyordum. Kadın doğum mütehassısı aldığı ilaçlar yüzünden Allah korusun karımın düşük yapabileceğini söyledi. Şu andan itibaren onun yanında olmak ve doğacak çocuğumla ikisinin sağlığı için dua etmekten başka yapabileceğim bir şey yok. Beni affedemezsen bile anlayacağını biliyorum. Ümit ederim ki hiç değilse sen saadeti bulabileceğin bir yuva kurar ve kim bilir belki bir müddet sonra benim hakkımda bir hayal kırıklığından daha fazlası diye düşünebilirsin. Bana gelince, bil ki bundan sonraki karanlık yolculuğum süresince tek tesellim birlikte geçirdiğimiz günlerin hatıraları ve belki bir gün bizi yeniden kavuşturacak ölümün tatlı hayali olacaktır. Elveda ruhum. Mektubun sonunda imza yoktu. Öte yandan bu satırların sahibinin kimliğini anlamam için imzaya gerek de yoktu. Adaletin resminin arkasındaki el yazısının aynısıydı bu. Ve evimize alınan gazetelerdeki bulmacaları dolduran. Boğazın 65 metre altımızda akıp giden lacivert sularına bakarken, Adaletin gizli sevgilisinin amcam değil, babam olduğunu anlamak için hakikaten o mektubu okumam gerekiyor muydu diye düşünmekteydim. Ölümü kabullendiğim anda gözümün önünde Adaletin yüzünün belirmesi, ta en başından bu kadınla babamın bana karşı duyduğu sevgide her zaman hissettiğim o bir nebze vicdan azabı arasındaki ilişkiyi sezinlediğimi gösteriyordu. Belki babamın Elias'ını tanıdığımdan, belki bambaşka bir nedenle babam Allah korusun ölü doğma ihtimalimden söz ederken aslında bunun adaletle aralarındaki tek engelin ortadan kalkması anlamına geldiğini biliyordu. Annem o ilaçları almayı sürdürürken aslında beni ortadan kaldırmaya çalıştığını biliyordu. Hepimiz her şeyi biliyorduk. Daha da önemlisi aynı Mehmet'in ailesi gibi sadece katilin kim olduğunu değil, içten içe ondan daha iyi olmadığımızı da biliyorduk. Ve bu gerçeği kabullenmektense katille gizli bir suç ortaklığına girip ruhumuzla vedalaşmayı tercih etmekteydik. Ferah yengem, biz hamam böceklerine karşı kazandığı sayısız zaferlerine bir yenisini eklemiş olmanın haklı gururuyla gülümsemekteydi. Dedi. Sevdin mi hediyeni? İstersen daha bir ton var bu mektuplardan. Bir ara onları da veririm, okursun. Dalga geçmek hakkıydı. Boyumdan büyük işlere kalkışmış layığımı bulmuştum. Alyans diye sordum sadece. Babanla Adalet nişanlanmışlardı. Birkaç ay sonra araları bozuldu, attılar nişanı. O dönemden kalmış olacak. Anlıyorum dedim. Kendimi otoyola atmadan önce öğrenmek istediğim birkaç şey daha vardı. Bu mektupların niye sizde olduğunu sorabilir miyim? Adalet, amcanla ikimizin aile dostuydu. Evlenmeden önce bunları bana bıraktı. Baban da Adalet'ten kalanları Nebi'ye bırakmış demek ki. Yeni eşleri bulur, olay çıkarır diye korkmuşlar ama atmaya da kıyamamışlar. Mektup falan yoktu amcamdan kalanların arasında, dedim. Erkekler işte, dedi bir küfür gibi Feriha. Demek ki okunacakları yok edip bakılacakları saklamış baban. Makuldü, evet. Annem babamla ikisini sizin tanıştırdığınızı söylemişti. Adalet arkadaşınızsa niye böyle bir şey yaptınız acaba? Ne var bunda? Diye çıkıştı Feriha yengen. Adalet'i de Metin'le tanıştırdım. Birlikte bir gelecekleri yoksa bari birbirlerini unutup mutlu olsunlar diye. Annem bir de babamın hayatındaki bir öşüfteden söz ettiğinizi söylemişti. Bu kişi de Adalet olacak herhalde. Öyle mi demişim? Diye güldü Feriha yengem. O kısmı ya annen uydurmuştur ya da evleneceğin adam tırnağı olamayacağın birine sevdalı demek istememişimdir. Yolun geri kalanında Feriha beni, ailemi ve yedi ceddimi aşağılayıcı yorumlarını sürdürdüyse de pek umurumda değildi artık. Babamın adaleti terk etmesiyle başlayan felaketler dizisinin müsebbibi sıfatıyla söylediği her sözü fazla fazla hak etmekteydi. Mavi Honda Ömer Cemal Bey sokağa gelip park edince otomobilden indim. Mümtaz abinin düldüğünü bagajdan çıkarttıktan sonra sürücü koltuğundaki yengemin yanına gittim. Feriha yengem camı indirip ne o diye sırıttı. Bana öpücük mü vereceksin? Hayır diye başım iki yana salladım. Sizi tebrik etmek istedim. Zafer sizindir. Alın, bu da madalyanız. Doğumumda bana taktığı taklit cumhuriyet altını eline tutuşturup eve yöneldim. 12. ayrımın sonu. Sayfa 216.